Farklı Düşün Podcast'inin 41. bölümünden merhaba. Ben Seyfettin Başsaraç.
Ben Mert Ulan.
Mert 41 kere maşallah mı diyelim? 41 rakamı gelince onu yapıştıracaksın. Şimdi biz bunu Apple'ın 8 Mart eventinin hemen arkasından akabinde çekiyoruz. Hatta muhtemelen yarın da yayınlarız diye tahmin ediyorum.
Yani sabah yayınlarız.
Evet, gece editi bitiririz. Yarın sabah da yayınlarız. Nasıl bir event oldu sence? Genel olarak Apple eventleri arasında nasıl buldun? Bence güzel, ilginç ürünler var. Özellikle şu Mac Studio'nun duyurulması beni bir hayli heyecanlandırdı. Ki biliyorsun ben pek bir beklentim yoktu yani bu etkinlikle ilgili. Bir önceki bölümde söylemiştim. Fakat hani desktop tarafında Apple'ın birazcık daha modüler bir opsiyon sunuyor olması güzel bir şey. Onları daha detaylı konuşacağız. Sen nasıl buldun etkinliği?
Ben etkinliği gayet beğendim. Ya bir yandan da ben aslında başlangıç kısmında arkadaşla muhabbet ediyordum. O da böyle Apple sever bir arkadaş. Başlangıcı
ben
zaten
oradan,
aynen sen değilsin. Başlangıcı zaten şey gibi abi, nasıl diyeyim, reklamlar. Hani çünkü yani duyuruları yapıyorlar Apple TV Plus ile ilgili. İşte iPhone SE var, iPad Air. Bunların herkesin beklediği şeyler. Ben bakıyorum zaten, ha diyorum şimdi 10 dakika şeyi konuşurlar, iPad Air'i konuşurlar. Ondan sonra ne gelecek acaba diye. Çünkü bunları uzatmadılar. Çok kısa kısa geçti. 5-10 dakika falan geçti. Genel anlamda ben güzel buldum. Ondan sonrası zaten heyecanlıydı. Ben belki dedim acaba şey mi, M2 mi gelecek dedim. Yoksa dedim işte bu 4. işlemci mi gelecek diye şey yapıyorum. Orada çok güzel şeyler duyurdular. Zaten detaylı konuşuyoruz. Bir şey benim dikkatimi çekti abi. Ben bunu açıkçası Twitter'da da takip ediyorum, bir sürü yabancı teknoloji editörleri falan. Onların çok belki dikkatini çekmemiş olabilir. Sunum yapan Apple çalışanların abi üst düzey yöneticiler hariç, çok üst düzeyden bahsediyorum. Onlar hariç tamamı kadındı. Biliyorsun 8 Mart Kadınlar Günü.
Emekçi Kadınlar Günü, evet.
Aynen. Onu da kutlayalım buradan tabii, siz bunu 9 Mart'ta olsun dinleyeceksiniz ama. Ona dikkat etmişler. O bayağı benim ilgimi çekti. Yani bütün ürünleri tanıtanlar işte bu şey dışında, genel teknik bilgileri veren işte üst düzey yöneticiler dışında. İşte Tim Cook'tur. İşte bir tane abi, siyah tişörtlü abimiz var. Bir de işte bu şeyin Apple'ın chip şeyinin departmanının en üst düzey yöneticisi. Onun dışındakiler hepsi kadındı. Bu birinci şey. İkinci şey de abi bu Ultra'nın kullanımıyla ilgili böyle kısa bir reklam tarzı bir şey oluşturmuşlar. İşte her bir sektörde çalışan, farklı şirkette çalışanlardan yorumlar almışlar. İşte onlar muhtemelen denemiş Ultra'yı. M1 Ultra işlemcisine. Onlar da böyle yorumlar yaptılar. İşte birisi işte ses mühendisi, bir tanesi de grafiker, bir tanesi işte video editing yapıyor, biri işte belki oyunla uğraşıyor falan. Bunların tamamı da kadındı. Bunu da çok güzel bir detay olarak düşünmüşler. Yani hani genelde böyle işte zaten işte hani emekçi kadınlar günü diyoruz ya, işte hani bizim sektörde de var yani, işte teknoloji sektöründe de var yani, görebiliyorsun böyle çok üst düzey şirketlerde çalışıp bu performans onların da ihtiyacı oldu. Hani genelde böyle işte ya bir tane iPad Air verin yeter gibisinden değil de hakikaten öyle insanlar da var. Buna dikkat çekmişler biraz da aslında. O açıdan benim hoşuma gitti yani, ben dedim hadi dedim. Çünkü Apple böyle bir şirket yani, hani ufak detayları hakikaten düşünürler bu tarz. İşte 8 Mart diye de orada yer verdikleri kişilerin tamamı kadındı. O açıdan hoşuma gitti. Zaten şimdi sırayla, tanıtımdaki sırasıyla konuşuruz detaylı olarak ürünlere.
Bir de Kaliforniya'da yasa var biliyorsun. 6'dan fazla board member olan şirketlerin yönetim kurulunun yarısı kadın olmak zorunda. Kaliforniya'da kurulu olan şirketlerin böyle bir yasaya tabi olması gerekiyor. Hatta bu yüzden Activision'a da bir baskı vardı. İki kadın varmış board'da. Bir üçüncüsünü board'a almaları gerektiği yönünde bir yasal şey gelmiş, uyarı gelmiş. Onlar da ya bizi Microsoft satın alıyor, dur bir hele şu an bu ortalık karışık falan deyip geçiştirmişler. İşte bunu da eleştirenler var diye. Yani. Oradan biliyorum ben de bu yasayı, yoksa Kaliforniya yasasını aklıma tutacak değilim. Neyse. O zaman eventten başlayalım. Sırasıyla gidelim. Apple TV Plus content'iyle başladılar. Yine fragmanlar, diziler vesaire. Çok güzel. Bizde yok. O yüzden çok da bir yorum
geçelim diyor.
Yani
yok. Bence
yok
abi.
Yok yani bizde. Sende var.
Bende var. Kısaca ben değineyim. Orada aslında birkaç filme değindiler. Bir tanesi bu Koda. Ailesi işitme engelli olan bir kızın hikayesini anlatıldı. Ben filmi seyretmiştim. Çok yani duygulanıyorsun da aynı zamanda. Çünkü empati yapıyorsun o insan. Çok güzel bir film. O sanırım bir adaylığı var. Ona değindiler. Ondan sonra bu Denzel Washington'ın oynadığı Macbeth'ti yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Shakespeare'in oyununun film haline getirmiş ama tam olarak da film değil yani. Hakikaten onu sanki bir tiyatromsu şekilde oynanmış. Siyah
Frances McDormand'ı da söyleyelim orada. Önemli bir oyuncu kendisi. Denzel Washington kadar önemli bir rolü var.
Evet, ya o Denzel Washington aday olmuş sanırım en iyi oyuncu diye. Ondan dolayı onu ön plana çıkartmışlar.
Zaten biraz... Frances McDormand'ı aday yapmaktan yoruldu yani akademi. Kadın her sene aday ya. Böyle bir şey yok yani. İnanılmaz bir oyuncu.
Doğrudur. Ben aslında biraz izlemeye başladım. Yani nasıl diyeyim? Ağır bir İngilizce bizim için muhtemelen. Ben geçen sene bahsediyorduk. Yani bazı okullarda Amerika'daki işte iyi okullarda Shakespeare'in eserleri aslında okutuluyormuş. Üzerine tartışılıyormuş falan. O bayağı şaşırmıştım ben. Keşke bizde de böyle şeyler olsa yani işte eserlerin tartışılması okullarda falan. Bizde hiç öyle bir şey yok maalesef ki. O benim dikkatimi çekti. İşte bunun dışında gene bize benle de ilgisi yok bu sefer. Beyzbol yayın haklarını almışlar. Beyzbol liginin yayın haklarını almışlar. Bu muhtemelen Amerikalıların çok hoşuna gidecek bir şeydir diye tahmin ediyorum. Çünkü Apple TV Plus 5 euro gibi bir şey yanlış hatırlamıyorum. 5 dolar Amerika'da. Yani onu o paraya muhtemelen beyzbol ligini izleyebilmek muazzam bir şeydir. İşte Apple bu sayede muhtemelen diğer içeriklerine de trafik çekmeye çalışıyor. Bunun dışında ilgi çekici pek bir şey yoktu aslında Apple TV kısmında.
İşte bizde olmadığı için zaten yani ben uzaktan Kemal Sunal'ın cama ekmek bombası gibi işte fragmanları seyrediyorum. Aa diyorum ne ilginç bir şey falan diyorum. Öyle geçiyorum sonra seyredemiyorum onu yani.
Doğrudur.
Tabii işte şey Saffet var bizim dinleyicimiz. O mesela şey demiş abi işte US'e çevirince region'ı üye olabiliyorsun vesaire. Evet ama işte o zaman da tekrar Türkiye'ye çevirmek gerekiyor bir şeyler alacağın zaman vesaire. Biraz o taraflar sıkıntı. Getirin artık yani şunu. Bu artık bu mahkeme olayını Apple'ın çoktan çözmüş olması gerekiyordu. Çok basit bir iş bence. Bana çok basit gibi geliyor.
Ya belki
bir açıklama
yatırım...
da yapmıyorlar yani. Hayır yani bir açıklama yapmıyorlar. Yani. Biz bu işin altından kalkamıyoruz falan da demiyorlar. Öyle sessizlik var yani.
Ya abi aslında bu biraz da nasıl diyeyim teknoloji basınının görevi diye düşünüyorum ben. Hani biz öyle bir konumda değiliz tabii ama yani hani onların bu şekilde sorması gerekiyor. Yani niye vermiyorsunuz hizmeti? Nedeni ne? İşte devlet mi engelliyor? İzin mi alamıyorsunuz? Size izin şey mi vermiyorlar? Ya da işte
yok TV Plus isminden dolayı telif davası var. Evet isim abi, hakkı davası.
Yani
var.
Apple şey değil mi abi? Oturup anlaşabilecek bir şirket değil mi yani? Ben hani bulursun orta yolunu. Verirsin parasını atıyorum isim hakkını falan. Onlar farklı belki isimle devam ederler.
Sen ya Türkiye'de farklı bir isimle de olur yani. Branding'i değiştiriver ne olacak yani? Buraya herkes yatırım yapıyor. Amazon Prime'ından şey ne kadar. Senin de yapman lazım yani. Yani teknoloji basını kimden reklam gelirse onun tarafına gider yani genel olarak böyledir. Turkcell'den reklam çok geliyordur yani. Turkcell'in biliyorsun reklamları çok fazla. Reklam bütçesi de çok yüksek. Neyse bu konuları daha sonra konuşuruz yani. Sonra iPhone SE. Benim telefonumun yenisi çıktı. Benim telefonum eskidi maalesef.
Aynen.
Ama görüntü olarak hiç eskimedi. Yani ben buna desem ki bende iPhone SE'nin 3. jenerasyonu var diye. Tamam der herkes çünkü görsel olarak hiçbir şey değiştirmemişler. O da hakikaten ilginç ama bence ya ben çok seviyorum telefonumu onu söyleyeyim. Hatta iPhone 13 mini verseler değişmem yani o kadar çok seviyorum telefonumu. Hem pil ömrü yüksek çünkü ekranı dandik. Bu bir artı bence. İşte Touch ID'si var mis gibi vesaire vesaire. Hani form faktörü de güzel elime sığıyor oturuyor vesaire. O yüzden memnunum. Hani iyileştirme olarak 5G getirmişler sanırım.
Evet.
5G support'u gelmiş. Daha iyi bir kamera ve içinde tabii A15 Bionic işlemci var. Bende de A14 var bu arada. Benim telefonumda A13 mi var, 14 mi var neyse artık. Takibini tutmak zor. Yani ben iPhone SE'yi insanlara tavsiye ediyorum. Bence göz ardı etmeyin. Yani iPhone 13'te böyle işte çok güzel, cool özellikler var vesaire diye geliyor olabilir ama iPhone SE'de işlemcisi çok iyi olduğu için aslında son derece güncel ve kullanışlı bir telefon.
Hı hı. Aynı yani işlemci
bütçeniz,
yani.
Evet, bütçeniz mesela yetmiyorsa çok pahalı bir iPhone almaya, iPhone SE'nin fiyatları da makul. Bilmiyorum hı hı. Şimdiki fiyatı ne olduğunu, bakmayı unuttum yani iPhone SE'nin fiyatını. Ama hani daha tabii makul oldu kesin.
Hı hı. Aynen yani ben daha önce de söylemiştim. Ben benim ilk iPhone'um iPhone SE'nin ilk iPhone SE'siydi. Yani ilk jenerasyonuydu. Ben de gayet memnundum açıkçası form faktörü falan. O zaman işte iPhone işte 5'in şeyiydi, formundaydı. Zaten ben iPhone 13 mini almam nedeni de o tekrardan o forma döndükleri için. Çünkü ben bu köşesi yuvarlak olan telefonları tutamıyorum elimde. Beni çok rahatsız ediyor. Böyle hakikaten köşeli olması gerekiyor ki böyle elimde rahat dursun. Ama dediğin gibi abi yani hakikaten iyi bir performans almak isteyen, iPhone 13'ün performansını almak isteyenler varsa ama işte diğer özelliklerini çok umursamıyorlarsa işte çift kameradır falan filan iPhone SE gayet ideal bir telefon.
Şimdi ben fiyatlara baktım. Biraz üzdü açıkçası. 11 bin liradan başlamış yine iPhone SE. Dedim ki bu 11 bin lira nasıl başlıyor? Çünkü bu birkaç ay önce 5700 lira falandı bu telefon. Nasıl 11 bin lira olmuş? Bunlar 11 olduysa diğerleri ne olmuştur diye baktım. Yani iPhone 13 17.500 olmuş. iPhone 13 Pro'da 25 bin lira olmuş. O yüzden şu an alabilecek tek telefon iPhone SE sanırım.
Ya muhtemelen.
Hani bütçeniz falan diyordum. Hani unuttum ben şu an onu. Hani iPhone SE'den başka şu an alabilecek bir telefon yok bu fiyatları.
Doğru.
Gerçekten ya. çok uçuk
onu
fiyatlar.
Onu da bahsedelim aslında bu Apple Store'u kapatıyor etkinlikten önce. Açtıktan sonra baktık ki aslında.
Sürpriz.
Aynen sadece yeni ürünler yok. Aynı zamanda ürünler de güncellenmiş muhtemelen. Belki işte güncel kura göre güncelleme yapılmıştır. Belki işte diğer bir tür politik nedenlerden dolayı güncelleme yapılmıştır. Çünkü herkes işte bir nevi biraz kendini sağlam almak istiyor aslında. Olan olaylardan dolayı.
Evet yani telefonunuzda çok iyi davranın. Bir şey olursa iPhone'unuza artık benim gibi şey dersiniz. Sosyal medya detoksu da çok faydalı falan dersiniz. Telefon kullanamayacağınız için. Yani hakikaten çok şaşırtıcı bir durum var.
Öyle.
Sonra iPad Air'e geçtiler. Hemen konuyu tekrar event'e bağlayayım. iPad Air bendeki iPad Mini'nin büyük abisi olmuş. İçine M1 işlemci koymuşlar. M1 işlemci artık zaten şey yani hani millet düğünlerde birbirini alnına yapıştıracak yani. Çok bulunan bir işlemci. Her şeye koyuyorlar. Yayından önce de seninle kayıttan önce konuşmuştuk zaten bu konuyu. Artık her şeyi bir M1 yapıştırıyorlar. Herhalde artık maliyeti falan çok düşmüştür yani. O kadar fazla ürettiler ki.
Muhtemelen. Ya sürümden artık muhtemelen maliyeti düşmüştür diye tahmin ediyorum. O yüzden hani niye koymayalım? Şu şey gibi abi mesela Texas Instruments diye bir tane işte çip üreten şirket var ya ama daha böyle low level çipler üretiyor. Evet. Yani o çipler mesela böyle 2-3 dolara falan alıyorsun ama çok iyi işler çıkartabiliyorsun. İşte matematik işlemleri falan yapabiliyorsun. Hani o seviyeye gelecek gibi ya da işte bu Raspberry Pi'nin içerisine koyduğun işlemci gibi yani hani belki 2-3 dolara maliyeti olacak gibi. Çünkü ne kadar çok üretirsen o kadar şey oluyor, maliyeti düşüyor.
Evet.
iPad Pro'ya koydular. MacBook'ta var M1 işlemci. Şimdi de iPad Air'e geldi. Ya dediğin
çok
gibi
iyi
her
işlemci
yere...
yani. Acayip işler yapabiliyor. M1 kötü bir işlemci değil yani.
Kesinlikle.
Ben hatta M1'le MacBook Air arada böyle aklıma geliyor hani diyorum. Hani günlük işlerimi yapmak için bir tane daha hafif bir cihaz olduğu için ama işte iPad mini de ihtiyacı karşıladı falan. Hani arada kalıyorum ama M1 güzel bir işlemci yani.
Kesinlikle.
iPad Air'a da koymuşlar. Onun dışında her şeyi Touch ID butonundan tut da ekranına kadar her şey.
Kalemle kullanabiliyorsun.
Kalemle kullanabiliyorsun. iPad mini'nin büyük abisi tam olarak. Mesela iPad mini'yi ben tavsiye ettiğim zaman ya abi ekranı çok küçük diyen arkadaşlar artık bir opsiyona daha sahipler. Daha büyük bir iPad var. Onun da fiyatları da 12 bin lira falan olmuş. Benim iPad mini 9700 olmuş. Böyle de bir durum var. Ben 5300'e falan almıştım. 5400'e. İki katına çıkmış derdiyse fiyatı. O yüzden hani iPad'i alacaksınız, mutlaka iPad kullanacağınızı eminseniz alın. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Çünkü iPad alıp çok kenara bırakan geçen bir tweet vardı. Tozlanmış iPad'in üstü. işte kendimi ikna etmiştim iPad'i kullanacağıma, geldiği durum bu diye. Kızım biri paylaşmış. Evet, iPad genellikle ikinci plan atılan bir cihaz oluyor. Ben de öyle olmadı. Ben iPad'i neredeyse bilgisayar kadar, telefondan daha fazla kesin kullanıyorum zaten. Ama bilgisayar kadar da en az kullanıyorum. Bayağı memnunum yani iPad Mini'mden. Onu da söyleyeyim. Sonra M1 Ultra diye bir şey duyurdular. Tabii ki yani M1 Pro ve M1 Max laptop klas işlemcilerdi. Apple'ın aslında desktop tarafında nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyordu. Böyle basamakları tane tane çıkıyorlar. Bir kere onu zaten çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi M1 Max'in de bir üstü olan M1 Ultra'yı çıkarttılar ve bunu aslında Mac Studio dediğimiz bir bilgisayarın içerisine koyuyorlar. M1 Ultra'yı başka bilgisayara konuyorlar mı?
Yok, şu anda kullanmıyorlar.
Şu an opsiyon olarak yok. Muhtemelen ona göre de çünkü şeyi var. İşlemci olarak canavar bir işlemci. Bir sürü çekirdeği var. İşte 128 GB'a kadar RAM destekleyebiliyor. Bunlar çok önemli özellikler tabii.
Ya şunu da söylemek lazım. Abi şimdi RAM kısmını dedin, 128 GB. Şimdi piyasada onlar da öyle dedi. Piyasada 128 GB RAM sunan bir grafik kartı yokmuş. Apple'da zaten biliyorsun bu M1 işlemcilerin tamamı RAM'i ortaklaşa kullanıyorlar aslında. İşlemciye hem grafik işlemcisi. O açıdan aslında hani sektörde ilk, zaten ben Apple'ın basın bültenine baktım. Orada da zaten şey diyor yani, kişisel bilgisayar için geliştirilmiş en iyi işlemci diyor. Ve hakikaten orada mesela bu işte footnote dediğimiz sayfanın en altında şeyleri görebiliyorsun. Hangi işlemcilerle karşılaştırdıklarını. Orada görüyorsun işte mesela CPU kısmında bu Xeon işlemci, Intel'in Xeon işlemcileriyle karşılaştırıyorlar. En üst modeli aslında Intel'in sahip olduğu, benim de bildiğim. Shades kısmında da, grafik kısmında Nvidia'nın 3090 falanla karşılaştırıyorlar ki onlar da yani canavar işlemciler. Onlardan daha iyi performans gösterdiğini söylüyorlar ve daha da önemlisi çok daha az elektrik harcıyor. Yani işte işlemci kısmında 100 watt daha az, işte grafik kartının oranı 200 watt daha az harcıyor. Bu
da
bu çok önemli çünkü abi şöyle düşün, şimdi biz bahsediyoruz yani elektrik fiyatları artıyor. Yani hani Türkiye'de de artıyor. Bütün dünyada artıyor aslında bu. Zaten şeyi de görüyorsun işte şu anki işte jeopolitik sıkıntılardan ötürü. Yani Almanya'da elektriğini işte nereden üretiyor? Doğalgazdan. Türkiye'de doğalgazdan üretiyor. Doğalgazın fiyatı yükseldiği zaman haliyle iki ülkede, bütün yani doğalgazdan elektrik üreten ülkelerin elektrik fiyatı da artıyor. Evet. Haliyle şöyle düşünüyorsun abi, yani bu cihazlar eğer stüdyo zaten diyor. Yani sen iş yapıyorsun. Bazen işte atıyorum işini bilgisayara açık bırakıyorsun yani çoğu zaman. Ya da diyorsun ki işte ben yatarken o işte proses yapsın. Çok uzun işler yapıyorsan kapanmıyor yani hiçbir şekilde iş.
Evet.
Aletler. Haliyle oradan bir de bir tasarruf sağlamanı sağlıyor. Bunun yanında bir de şimdi aslında işlemcinin kullandığı elektrik ısıya dönüşüyor bildiğin gibi. Bu durumda da işte senin ne kadar çok elektrik kullanıyorsa aslında o kadar çok ısı ortaya çıkıyor demek. Bu durumda da daha iyi bir soğutma ihtiyacı doğuyor. Dolayısıyla daha iyi bir soğutma da daha yüksek ses anlamına geliyor. O da haliyle senin bütün işte çalışma deneyimini mahvediyor. Yani ben hatırlıyorum işte bu Intel işlemcili MacBook'u kullanırken bu build falan alırken yani lanet ediyorsun abi, açıkça söyleyeyim yani. Hani o sesten, gürültüden, şeyden ben hiç sevmem yani gürültü şey ortamda olmayı. O açıdan abi muazzam bir avantaj sağlıyor. İşte daha az elektrik kullanıyor, ses olmuyor. Daha sen hiç soğutmaya şey yapmıyorsun, gerek duymuyorsun. O açıdan yani Ultra'yla zaten şey dediler. Birkaç şeyine de değineyim ben. Aslında kağıt üzerinde de gayet basit gözüküyor ne yaptıkları. M1 Max'i alıyorlar. İki tane M1 Max'i alıyorlar, yan yana koyuyorlar. Al sana M1 Ultra oluyor. Yani böyle sanki şeymiş gibi geliyor. Ya abi onu ben de yapardım. İki tane yan yana koy, al sana değil. Orada bir şeyden de bahsettiler. Normalde aslında işte muhtemelen şu anki Apple'ın Xeon işlemcili Mac Pro'larında da iki işlemci var ama bu işlemciler abi birbirleriyle anakart üzerinden haberleşiyorlarmış.
Evet, ama Apple bunun için
aynen kendi işte Ultra Fusion dedikleri bir teknoloji geliştirmişler. Aslında oradan kendileri daha hızlı haberleşiyormuş. Bu sayede işte çok daha performanslı oluyorlarmış. İşte bayağı orada bir inovasyon yapmışlar açıkçası. Diğer bir şey de abi, ben şeylere bakıyorum şimdi. İşte biz Max Studio'yu tanıttılar. Onu da aslında yavaştan bahsedeyim. Çünkü M1 Ultra'yı tek konuşmak pek bir anlam ifade etmiyor. bu Max Studio'da abi şöyle bir olay var. Şimdi aslında bir workstation Max Studio. O yüzden zaten adına stüdyo koymuşlar. Muhtemelen o iğrenç PC'yi workstation ismini vermektense daha cool olan stüdyo ismini vermişler. Piyasada abi o, yani işte bu Ultra'nın sunduğu işte 20 çekirdek CPU, kaç 36 çekirdek şey GPU, işte 40 çekirdek neural engine falan, bu şeyleri sunabilecek işlemcilerin olduğu workstation'lar aslında Mac Studio'nun fiyatından çok daha pahalıymış. Ben bugün Hacker News'e bakarken millet diyor ki ya bu işte bargain derler ya, işte çok nasıl diyeyim, indirim yani, inanılmaz aslında, kelepir. Çok ucuza. Kelepir, aynen, birebir karşılığı tam bir kelepir cihaz aslında bu işi yapan insanlar için.
Evet.
O açıdan baya baya şeyi değiştirecekmiş gibi geliyor artık insanların o tarz workstation kullananlara şu an istedikleri performansları Mac Studio ile alabileceklermiş gibi geliyor bana. Ben senin aslında düşüncelerini merak ediyorum. Çünkü biz kayıttan önce konuşurken sen dedin ya ben bunu alabilirim diye, ben şaşırdım açıkçası.
Şimdi fiyatını görmeden önceydi o. M1 Ultra'da Mac Studio'lar 70.000 TL'den başlıyor. Monitörler de bir 20 küsür bin. En basic hali. Monitör de 27 inçlik bir monitör. Ona geleceğiz zaten ayrıyeten ama. Yani işte dediğim gibi üzerine koya koya gidiyorlar şimdi. M1 Max'in tabii iki tanesini yan yana koymak gibi diyor. Orada bir sürü CPU, GPU design işi giriyor içerisinde.
Abi.
Öyle olsa 10 tane koysunlar o zaman. Yani Ultra Super Max yapsınlar. Öyle olmuyor o iş öyle. Evet, bellek band genişliği çok 800 gigabit olmuş. O çok önemli bir şey. Şimdi tabii yani SoC yapmanın böyle bir avantajı var. Yani sen farklı parçaların birbiri anakart üzerine haberleşmesi durumunda çok daha tabii belli standartlara uyması gerekiyor bu parçaların. Ona göre o standartlara uyarken bayağı bir şey kaybediyorsun orada. Performans kaybediyorsun ama işte PlayStation gibi, Xbox gibi, işte bu Apple'ın, ben aslında bunların hepsini aynı sınıfa koyuyorum. Çünkü hepsi SoC'de çalışıyor. System on chip'de çalışıyor. Hepsinin özel tasarım var. İşte bellek, ekran kartı, CPU hepsi aynı şeyde, mahallede yaşıyor. Kapıdan kapıya gidiyorlar yani. Öyle bir durum var. İşte Xbox'ta hatta işte disk falan da bunun içerisinde. Şeyde de, M1'lerde de böyle. İşte diskle bellek ve işte CPU ve GPU arasında direkt bağlantılar var. Böylece işte GPU bir şey okuyacaksa İşte diskten önce belleğe, sonra oradan GPU'ya gitmiyor da direkt diskten GPU'ya çekebiliyorsun falan gibi. Böyle ekstra, senin de anlattığın gibi yani daha önceden yapılmamış dedin ama hani bu tarz şeyler aslında SoC'lerde çok yapılan şeyler. Apple biraz da orada marketing şeyini kullanıyor, kuvvetini kullanıyor. Ama neticede çok etkileyici bir işlemci. Zaten benchmark şeylerine bakarsan web sitesinde hani M1 Max ki iyi bir işlemciyken M1 Ultra hani ondan da iyi, hatta yani iki katından da aslında kuvvetli. Bir işlemci. Şimdi bu aslında bunu kim kullanır? Ra gelelim. Yani Mac Studio'yu da aslında birazcık burada değinelim. Apple'ın şu an desktop'ta iki tane opsiyon sunuyordu Apple. Yani bir de üçüncü Mac Mini ile sayıyorum. Mac Mini çok fazla upgrade edilemeyen bir MacBook kuvvetinde olan aslında. Hatta şu anki haliyle sadece içerisinde M1 koyabiliyorsun. MacBook Air kuvvetinde olan bir desktop ve bunu istediğiniz gibi bir işte klavye, mouse, monitör vesaire bağlayabiliyorsunuz. Bunun en büyük avantajı işte kendi monitörünüzü seçebiliyor olmanız. Klavye, mouse'unuzu zaten hani seçebiliyorsunuz vesaire. Böyle bir modüler yapısı var ama hem upgrade etmesi zaten çok zor. Hem de dediğim gibi işte performans olarak belli bir seviyeye gelemiyor. Şimdi ikinci opsiyonumuz Mac Pro. Mac Pro da yani araba parası. O kadar pahalı bir alet. Gerçekten işte film stüdyoları, büyük işte 8K video render eden sürekli, işte 3 boyutlu modelleme yapan, makine öğrenmesinde falan işte kullanılan kısımlarda çok ciddi parası olan ama bu işten çok böyle milyon dolarlar kazanan şirketlerin kullanabileceği tarzda bilgisayarlardı. Yani onlar çok özel bir şeydi. Şimdi ikisinin arasında geriye ne kalıyor? iMac kalıyor. 27 inç iMac kalıyor aslında. Yap çıkarttıkları iMac de M1 işlemcili bir büyük bir iPad aslında baktığınız zaman. çok büyük bir iPad. şu anki o renkli iMac'ler. 27 inç iMac kalıyor. Şimdi 27 inç iMac de desktop değil aslında, bir all-in-one bilgisayar. Desktop klasında ama all-in-one olmasında şöyle bir dezavantajı var. İşte hiçbir şeyi değiştiremiyorsun. Ekran yansa mesela bilgisayar gidiyor. Ekranını değiştirmen lazım. Ekranı öyle değişmiyor. İşte ve ne alıyorsun onunla kalıyorsun. Bir modülerite yok yani içeride. Ve iMac, 27 inçlik iMac de tam olarak işte bu dediğim stüdyoların vesairelerin işlerini de görebilecek bir bilgisayar değil. Hani benim bendeki Intel iMac birazcık onu görebilecek seviyede. İçinde çok kuvvetli ekran kartı vesaire koyabiliyorsun ama o arada böyle bir boşluk var yani. Onu iMac Pro ile kapatmıştı Apple. Yine bir all-in-one çözümle kapatmıştı. Anladığım kadarıyla iMac Pro satışları çok yüksek olmadığı için, bir de fiyat olarak da çok abartıydı yani iMac Pro. Bu sefer iMac Pro yerine demişler ki ya biz daha modüler bir cihaz yapalım. Hem zaten monitör de çok istiyor sektör. Bir 27 inç monitöre çok ciddi ihtiyaç var MacBook'larla kullanmak için. Biz hem bu monitörü çıkartalım, hem de bu monitörü çok rahatlıkla, hatta bu monitörden 10 tanesini rahatlıkla yan yana kullanabilen bir tane de desktop çıkartalım. Yani böyle olması da bence de çok avantajlı. Çünkü yani cihaz eskidiği zaman yenisini değiştirebiliyorsun. Monitör eskidiği zaman yenisini değiştirebiliyorsun. Yani en azından biraz daha modülleri tak atıyor. Tabii ki bir PC gibi yok ekran kartını çıkarttım yenisini taktım. İşte RAM'i çıkarttım yenisini taktım gibi olamıyor. Bildiğim kadarıyla RAM'i falan değişmiyor zaten. SoC olduğu için.
İmkansız.
Bir opsiyonumuz imkansız. Bozulursa bunda da tamamen kasa gidiyor yani. Ama en azından ekran gitmiyor. Ekran bozulunca da kasa gitmiyor. Böyle bir şey var ama o ara noktada işte böyle bir çözüm sunmuşlar. Bu benim aklıma daha çok yatıyor. Çünkü ben ille de Apple'ın 27 inç monitörünü kullanmak istemeyebilirim 5K. Bana belki bir 2K yüksek hertzli bir monitör daha iyi olabilir. Ya da bir sene iki sene sonra mesela 8K monitörleri nasıl olacağını bilmiyorum ben. Belki Apple çıkartacak. Belki başkaları çıkartacak. Çok iyi. Dell'in mesela Ultra Sharp serisi falan var. Hep bunlar bana bir opsiyon olarak artık kullanabileceğim opsiyonlar olarak karşıma çıkabilecek. Öteki türlü mesela ben şimdi 5K iMac var. Ben bunun ekranı değiştiremem yani. Bu bozulana kadar benimle birlikte. Hani böyle bir avantajı var. O yüzden ben bu bilgisayarı çok doğru konumlandırılmış bir bilgisayar olarak görüyorum ve çok gerekli görüyorum yani. Ne böyle çok pahalı yüksek lüks stüdyolar. Mesela böyle hakikaten YouTube'dan iyi para kazanan, video editleyen, işte video editlemesi hızlı olsun isteyen, sürekli yayın yapan, o yayınları kaydını alan bir yandan ve onları YouTube'a atan falan kişiler için çok ideal bir bilgisayar bence.
Kesinlikle.
Böyle noktalandırayım yani yorumumu.
Çok güzel. Yok, çok güzel şeylere değindin abi. Çünkü ben mesela sen anlatırken şeyi düşünüyordum. Dediğin gibi iMac onu karşılamıyor. Çünkü şöyle düşün. İşte bu stüdyo ortamlarında sen birden fazla monitöre ihtiyacın var. Şimdi ne olacak? Sen bir tane iMac alacaksın, yanına da bir tane monitör mü koyacaksın? Yani çok anlamsız kalıyor.
Tabii.
Yani bakınca da çok anlamsız duruyor yani. Yanında iMac, yanında da monitör. Çok bilmiyorum yani iMac onu ne kadar destekliyor aslında yanındaki.
Bir de iMac'in monitörü mesela 5K monitörün var diyemiyorsun. Çünkü bunu iMac dışında hiçbir şeye bağlayamıyorsun. Mesela Xbox'ımı ben bağlayayım da iMac'im de oynayayım desem capture kartı falan ihtiyacım var. O da performanslı olmuyor. O yüzden kesinlikle. Yani ekrana verdiğin paranın da tam olarak karşılığını alamıyorsun aslında.
Aynen. Ya bir de şey yok abi yani hani anında setup'ını değiştiremiyorsun dediğin gibi. Yani bende mesela şimdi iki monitör var. Ben chat diye mesela işte kişisel bilgisayara bağlıyorum. Yarın hop iş bilgisayarına mı bağlıyorum. Hani böyle çok hızlı bir değişim oluyor bunların hani birbirinden ayrı olması. O yüzden hakikaten çok güzel bir dediğin gibi sınıfa konumlanmış. Şeyde değinelim. Apple şey dedi. Bizim daha şeyimiz bitmedi. Yani hani çoğu insan şey düşünmesin diye bu Mac Studio aslında şu anki Mac Pro'yu replace etmiyor. Bunun yerine geçmiyor. Evet. Muhtemelen ileriki zamanlarda Apple Mac Pro'yu da tanıtacak. Belki WWDC'de de tanıtırlar ama ona hangi iş nasıl ne tarz bir işlemci koyarlar artık tahmin edemiyorum. Hani birkaç tane Ultra koyarlar ya da işte belki M2'yi mi duyururlar ya da işte çok daha farklı bir şey mi yaparlar. Çünkü o seviyede de işe ihtiyaçlı o seviyedeki işlemciye de ihtiyacı olan şirketler var. Atıyorum yani mesela Pixar o render alıyorken yani deli makinelere ihtiyaçları vardır bunların. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü ben şeyde kendimden düşünüyorum. Benim işte bu 13 inç Intel MacBook'ta ben çok basit işte bizim podcast'in YouTube kanalına ben biz hani yedek olsun ya da işte belki bizi YouTube'dan birileri keşfeder diye sadece bir tane ekran görseli hazırlayıp sesi atıp iMovie'den onun çıktısını alıyorum abi. 15-20 dakika sürüyor ya. Ya çok uzunmuş. Basit bir şey yani. Görüntü yok aslında. Tek sabit görüntü. Sadece ses de işte bir saatlik ses. Yani 20 dakika şey yapıyorsun. Şeyi tahmin edemiyorum işte şu MQBHD falan adam yani 4K video kaydediyor. Bir sürü işte geçişler var, efektler var hani bir sürü şeyler var.
Bir de RAW kaydediyor.
Ha bir de RAW kaydediyor şeylen, RAP'len. Aynen. Şimdi o adam abi sen diyemezsin ki o adama işte 20 dakika bekle her bir şey için çünkü adam haftada işte bir video çekiyor bir süre editi var sürekli bir şeyler üretiyorlar falan ama işte ya da işte film stüdyolarını düşün yani onlar için bir belli bütçe var yani belli bir zaman içerisinde filmin bitmesi gerekiyor adamlar orada şeyi bekleyemez yani işte haliyle ne yapıyorlar basıyorlar parayı bütün o workstation'ları alıyorlar çalıştırıyorlar bütün şeyleri renderlarını görsel efektlerini yaptıkları şeylerin filmlerini alıyorlar. O yüzden Apple muhtemelen Mac Pro'yu da tanıtacak. Ama dediğin gibi abi şey gayet Mac Studio tasarım olarak biraz ilginç. Aslında böyle boyu uzamış Mac Mini gibi duruyor. Bazı tasarım öğeleri de değişmiş. Ön tarafına iki tane USB-C Thunderbolt 4 giriş eklemişler. SD kart giriş eklemişler. Bu daha önce hiç görmediğimiz bir şeydi aslında Mac Mini'de. Belki ilk Mac Mini'de olabilir ya böyle plastik MacCube müydü ya da MacCube'de belki.
Onlar vardı. Yok Mac Mini'de de vardı SD kart giriş.
Ön tarafında ön mıydı?
Yoktu. Yok arkadaydı.
Ha, arkadaydı ama. Bunlar ilk defa öne hani daha ulaşılabilir olsun diye. Yani senle biz belki bilmiyorum podcast'ta paylaştık mı senin en çok yakınlığın şey oydu yani. iMac var ama arkasındaki girişlere erişemiyorsun. Yani çok büyük sıkıntı ama işte SD kartın hemen önde olması pıt diye yani fotoğrafçısını hemen takarsın SD kartı oradan. Kopyalarsın dosyalarını falan. Aşırı pratik yapmışlar.
Tam böyle eski Apple abi bu. Ben sana söyleyeyim tasarım abi, olarak.
Ya şey olarak artık insanlar şey diyor bir de abi. Apple artık nasıl diyeyim özüne dönüyor. Yani kullanıcıları dinliyor. Bakıyor kimin neye ihtiyacı var. Bakıyor artık yani bir sürü YouTuber'lar var. İşte dijital içerik üreten insanlar var. Hı hı. Bunların biz ihtiyacını nasıl karşılarız? İşte o yüzden adı zaten stüdyo ki lansmanda da çok güzel böyle kendilerinin dizayn ettikleri stüdyoları gösterdiler. Ben herkesin hı hı. böyle içi gidiyor tabii oradaki nasıl diyeyim iç mimariye işte iç tasarımına o mekanların böyle ben işte o Kevin Apollo'larını görüyorsun orada işte Herman Miller'ın sandalyesini görüyorsun falan böyle. İçi gidiyor herkesin. Keşke bizim de öyle stüdyomuz olsa diye. Ama orada işte farklı farklı sektörlerden örnekler göstertiyorlar. Hı hı. O güzel olmuş. Şeye de belki değinebiliriz abi. Ben şeyi fark ettim. Mac Mini'nin bu power kablosu abi, güç kablosu siyahtı. O benim ilgincime gitti. Çünkü genelde iMac'in kablosu yanlış hatırlamıyorsam beyazdı diye hatırlıyorum. Bütün iMac'lerin kablosu. Apple genelde kablolarda beyazla gidiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki şeylere renklilerde renkli kabloda gitmiş olabilirler. Onu tam hatırlamıyorum. Ama yani siyah kablo gördüm orada. Gayet hoşuma gitti. Çok böyle güzel
klavye gözüküyor. Klavye ve mouse da gri üzerine siyah tuş klavyeler. Mouse da aynen. Simsiyah bir.
Ya ben açıkçası
siyah
biraz.
Siyah trackpad var falan.
Siyah trackpad çok hoşuma gitti benim. Zaten şeyde ince duyurmadılar. O işte stüdyoları stüdyo örneklerini gösterirken orada gördüm ben. Aa dedim klavye şey orada Touch ID'li ve siyah klavye. Çünkü onu da iMac Pro ile aslında ilk çıkartmışlardı siyah klavyeyi.
Evet.
Ama o bunun gibi değildi. Biraz daha böyle nasıl grimsiydi. Bunlar baya böyle simsiyah. Trackpad falan trackpad çok hoşuma gitti. O yüzden bayağı böyle Apple'da şeyleri görüyorsun. Bu alüminyum ve siyahı bayağı kombinlemeye başladılar hı hı. Mac tarafında. Ben gayet de beğeniyorum aslında.
Özellikle Pro işlerinde öyle daha casual işlerde de renk kullanıyorlar.
Hı hı.
Böyle bir yapımda var.
Aynen.
Bence dilersen de bu yeni MacBook Pro'ların da yani tasarım dili, endüstriyel tasarım dili çok güzel. Altında bu MacBook Pro yazmaları. Kazımaları. Bunda da Mac Studio yazıyor altında.
Hı hı.
Üstünde işte o siyah Apple logosu falan. Havalandırmayı da böyle bir sürü delikle şey yapmışlar vesaire. Yani böyle kuvvetli bir alet olduğu belli. İşte HDMI çıkışı var. O bence önemli bir şey. Hı hı. Herhangi bir monitöre bağlarsın yani bunu.
Aynen. Sordum 4 bakayım. Tane yanlış hatırlamıyorsam orada dediler ki 4 tane monitöre bağlayabiliyorsun. Artı olarak bir tane de televizyona bağlayabiliyorsun. muazzam bir şey.
Tabii tabii. 70 bin liradan başlıyor ultra olanı. Ötekisi 36 bin lira falan galiba.
Onda Max var.
Onda Max var. Bence Max de bu arada birçok kullanım için gayet ideal bir işlemci. Her zaman en iyisini alacağız diye bir şey yok. 36 bin liramış Max başlangıç fiyatı. Ama onun 512 SSD'si var, o biraz sıkıntı. Onun dışında gayet iyi. Bunun üzerine hard disk, hard disk extension falan yaparlar böyle tam bunun boyutunda.
Ha,
16 terabaytlık falan hard diskler yaparlar.
Thunderbolt 4'ten.
Eski Apple'dan kastım aslında oydu yani. Eskiden öyle olurdu tam böyle üstüne oturacak gibi. İşte o böyle yarım daire şey vardı, yarım küre iMac vardı. Onun mesela tam böyle altına yuvarlak olacak disk şeklinde falan aksesuarlar yapıyorlardı. Öyle şeyler görürüz yani. Ben açıkçası Apple'dan böyle bir hareket çok beklememekle birlikte çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şu an tabii değiştirmeyi düşünmüyorum fiyatlardan dolayı bilgisayarı, ama değiştirecek olsaydım böyle bir çözüme giderdim diye tahmin ediyorum.
Hı hı. Dilersen abi Studio Display'den de bahsedelim.
Ondan da bahsederim, evet.
Aynen.
Yani onda da yine eksik segment vardı. LG'ye monitör yaptırıyorlardı 27 inç tarafında. O monitör de çok iyi bir monitör değildi açıkçası. Bu işte bu Apple'ın XDR Display konusunda artık kendisini çok aştığını söyleyebiliriz. Daha fiyatı makul. Ötekisi gibi öyle 6K olan monitör gibi uçuk olmayan, herkesin aslında alıp rahatlıkla konabileceği, Mac Mini'ye de bağlayabileceği, tabii bu yani monitör deyince sadece Mac Studio gelmesin, her şeye bağlanabilen bir
şey.
Tabii HDMI portu yok yine, sağ olsun Apple onu kesinlikle yapmıyor. İlle USB-C ile Thunderbolt'la bağlaman lazım. Sen kesinlikle bağlanır falan diye düşünüyorsun, ben öyle olmadığını düşünüyorum çünkü bu 5K bir monitör olduğu için. Ve işte genellikle bu cihazlar maksimum 4K output verebildiği için HDMI portu koymuyorlar. Yani aslında tabii 8K'ya kadar output veriyor HDMI 2.1 protokolü, ama işte Xbox'ın render output 4K. Şimdi onu 5K monitöre bağladığın zaman bir çözünürlükte problem olur falan gibi mi düşünüyorlar acaba, bilmiyorum. Bir sebebi var ama onu söyleyeyim. Bilerek koymuyorlar yani. O yüzden sadece Mac'lerle ve iPad'lerle konabildiğiniz, belli başlı iPad'lerle konabildiğiniz bir monitör olmuş. Ama dediğim gibi kasa olduktan sonra her zaman opsiyon var. ben gayet beğendim. İhtiyaç vardı buna. Bunun 24 inçlik versiyonu çıkartılar mı bilmiyorum ama şu haliyle bile bence güzel bir monitör line-up'ı var Apple'ın artık. Bu da yine çok ihtiyaç duyulan bir ara üründü yani. Dolduruyorlar işte boşlukları.
Kesinlikle. Bir de şey abi, şimdi artık sadece monitör demeyelim. Çünkü yani biz mesela işte benim masamda da iki tane monitör var ama şimdi onunla Apple'ın çıkarttığı bu işte Studio Display aynı değil. Neden? Abi çünkü bir kere adamlar bu iMac'de de olan, sen çok beğeniyordun Apple'lörünü, iMac'in o Apple'lörleri bu monitörü de yerleştirmişler. Ondan sonra acaba iPad'deki ön kamera 12 megapiksellik kamerayı alıp onunla monitöre yerleştirmişler. Haliyle yani cihaz sana böyle sadece monitör olarak değil, aynı zamanda işte kamera ve apolör olarak da geliyor. Ben açıkçası tanıtılırken dedim ya keşke iki tane bundan alabilsem diye düşündüm abi. Çünkü ben işte en son şeyi fark ettim. Ben şu an işte MacBook'u kapalı olarak kullanıyorum. Ses gelebilecek yer yok. Yani gene MacBook'tan geliyor da hani kapalı olduğu için aynı şekilde gelmiyor normalde gelecek şekilde. Bu durumda abi opsiyon olarak işte bende bu LG'nin monitörleri var. Onların da hoparlörü varmış üzerine. Onları denedim. Yani rezalet. Yani ben hayatımda bu kadar kötü hoparlör görmedim, dinlemedim yani hoparlörden ses. İnanılmaz kötü. O an düşündüm ya, dedim hakikaten Apple hani birkaç şeyi çözüyor. Çünkü işte atıyorum şu an kamera var. Kamera işte ekranın üstünde öyle duruyor yani. Çok kötü bir görüntü aslında. Onunla o şey yapıyorsun. İşte Apple'lar için ekstra masanda yere gerek yok. Direkt şeyden alabiliyorsun. Monitörden alabiliyorsun. Bilmiyorum acaba onu şeyde de ayarlayabilirler mi stereo olarak? İki tane yan yana monitör koysan sağdaki monitörü komple hani stereo'nun sağı yapıp soldakini sol yapabilirler mi? O tarz şeyler düşündüler mi?
Yok gibi
ilginç olur.
Şey düşünün,
onu düşündülerse ilginç.
Bunun dışında XDR değil bu display. Onu söyleyeyim. Yani. Aynen. XDR dedim ama XDR değil. Fiyat düşük olsun diye XDR koymamıştık.
Aynen o tarz işte promotion vesaire gibi şeyler yok. Özellikler yok. Ama şey olarak dediğin gibi yani işte o kamerası olsun, ampulleri olsun falan sırf onlar için bile aslında o ekstra ücret verilir. Yani aynı skaladaki hı-hı monitörlere kıyasla. Ya en azından yani ben de iki tane monitör, ben monitörleri de yanlış hatırlamıyorsam 300 ya da 400 euroya almıştım her birini. Bu işte kaç işte 1500 euro falandır muhtemelen. Yani biraz daha şey olsa aslında
28
böyle...
28.000 TL bizde maalesef.
Biraz daha böyle üst seviye yazılımcı olsam muhtemelen düşünürdüm diye. Ya da işte bir şirkette çalışıyor olsam mesela aslında bunu isterdim yani şirketten bana versinler diye. Bir de şeye de değineyim abi. Bu da çok güzel bir özellik aslında. Arkaya koydukları portlardan bir tanesi senin MacBook'unu da şarj edebiliyor. Dolayısıyla sen atıyorum ofiste mesela işte bu monitörden var. Bilgisayarı eve götürüp getiriyorsun. Ofise gelirken şarj aleti getirmene gerek yok. Direkt Thunderbolt'tan çat diye monitöre bağlayıp aslında MacBook'unu şarj edebiliyorsun. O da çok güzel düşünülmüş bir detay. 96 watt'tı yanlış hatırlamıyorsam. Yani şu anda piyasadaki bütün şeyleri şarj edebiliyor MacBook'lara. Hı hı. O da böyle bayağı bence güzel bir detay olmuş. Yani ekstradan bir de gidip o kablo şeye gidiyor işte fişe gidiyor falan diye onu görmüyorsun.
Evet. Güzel düşünmüşler. Böyle başka bir şey var mı?
Başka bir şey yok. Muhtemelen bütün bahsetmemiz gereken şeyleri bahsettik diye tahmin ediyorum. Ben şimdi sabırsızlıkla bu benchmark testlerini bekliyorum aslında. Gerçek hayattaki şeylerin. Çünkü hı-hı şimdi bir sürü YouTuber muhtemelen onları almışlardır test makinelerini. Şimdi onlar normalde render ettikleri şeyleri işte bir de stüdyo ile render ediyorlardır. Bunlar video hazırlayıp paylaşırlar işte ne kadar kısa sürede render ettiklerini. Ben sabırsızlıkla onu bekliyorum. Ama bu tarz şeyler benim hoşuma gidiyor. Birebir karşılaş, gerçek hayattan örneklerin karşılaş. Hani normal benchmark sitelerde sana bir skor veriyor ama pek bir şey söylemiyor. Yani işte benim merak ettiğim şey ben 20 dakikalıkta render alıyorsam işte bu kaça düşecek yani. Orada direkt aslında hesap edebilirsin sen yapacağın yatırımın sana geri dönüş olanını bu sayede. Ben onları bekliyorum. Ama bunun dışında işte muhtemelen bu tanıtılan ürünlerin hiçbirini almam. Ben Air falan bekliyordum.
AirPods Pro yoktu ya.
AirPods Pro yoktu. Onu belki bilmiyorum WWDC'de ya da işte iPhone tanıttıklarında tanıtabilirler. Ben gayet memnunum aslında AirPods'tan ama işte birkaç özellik işte mikrofonu biraz daha iyi olsa daha iyi olurdu. O sıkıntım var. Ama işte onun yüzden de işte normal mikrofonu kullanıyorum. Bakalım. Muhtemelen bir sonraki Apple etkinliği Haziran'da olacak. Yine biz hemen etkinlik ardından bir bölüm kaydederiz. Şeyi de söyleyelim. Bu hafta pazar günü yeni bir bölüm gelecek. Harika bir konuğumuz var. Şimdiden spoiler vermeyeyim.
Evet.
Ama çok güzel bir konuyu konuşacağız. Daha önce görmediğiniz bir konuk. Fatih Arslan değil. çok güzel bir konuyu konuşacağız. Bilmiyorum abi senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa bölümü
Batman'i seyretmediysen yok.
Yok daha ben seyretmedim Batman'i.
Tüh. Ben seyrettim de işte konuşasım var. Neyse tamam şey yaparız bir ara.
Ben seyredince konuşuruz o zaman. Bölümlerden
tamam,
bir tanesi.
Seyret ama.
Tamam. Peki o zaman farklı düşünün. Bu 41. bölümünde, özel bölümünde Apple'ın 8 Mart'taki etkinliği hakkında konuştuk. Daha detaylı olarak M1 Ultra işlemcisinde ve Mac Studio ve Studio Display cihazları üzerine sohbet ettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.